Yani aşırı daha dar toplu gibi görünüyor ama genel olarak sanki büyük mantıktan bir özetleme var gibi geliyor. Yani
evet.
Yani kendisi de almış büyük mantığı önüne, oradan daha özlü bir şey çıkarmaya çalışmış gibi görünüyor. Şimdi onun bir takım şeyleri var. Yaşam iddiası. Şimdi yaşam iddiasına girerken aynı zamanda bundan sonraki bölümü de dikkate almamız gerekiyor. Bilgi iddiası. Yani yaşam iddiasından sonra oraya geçiyor. Bilmeye geçiyor. Değil mi?
Kırmızal iddia, kuramsal iddia olarak.
Evet. A yaşam, B bilme, C de saltık iddia. Yani sona doğru iki bölüm, bundan sonra iki bölüm.
Bilme yarılmayı ya da belirlenmeyi.
O tamam ama burada dikkat edeceğimiz şey şu, bilgi iddiası, bilgi denen şey yaşamı varsayıyor.
Evet.
Yani yaşam kategorisi olmadan bilgi kategorisini düşünemeyiz. Yani çok soyut olarak düşünebiliriz, çok analitik olarak düşünebiliriz. Yani en azından dizgesel olmaz. Yani belgenin kendisi de bunu belirtiyor. Bir yerde şey diyor, bilgi diyor kavram olduğu için, bilgi yine Ege'nin sözünü söyleyeyim, bilgi ya da kavramın kendini kendi kendine ayrımsaması. Bilgi dediği şey, onu düşünebiliriz. Kavramın kendi kendine ayrımsaması diyor. Yani bilgide öznenin duysal şeyleri, algıları falan ya da tasarımları bildiğini söylemek aslında bilgi kavramına uygun değil. Bilgi kavramın kendi kendine ayrımsaması.
Evet.
Çünkü öznen, yani bilinç kendi kavramında başka bir kavramla, yani nesnel kavramla ilişkiye girdiği zaman, denk olduğu zaman bilgiden söz edebiliyoruz. O yüzden bilginin böyle bir doğası var. Onu yani zaman zaman o bağlantıya gerek duyuyoruz. Onu o zaman anımsamak gerekiyor. Şimdi yaşam iddiası bilgiye varsayın ya da bilgi iddiası ancak yaşam iddiası üzerine dayanabilir. Yani bu açık olan bir şey. Bundan kuşku duyamayız herhalde. Yani bilgi insana ait olduğuna göre doğada böyle bir şey yok. İnsan
peki bilmeyi içermeyen yaşamı, yani bilgiyi içermeyen, evet, yaşam da var.
Evet.
Bitkiler, hayvanlar mesela, o da bir yaşam. Yani onu bir dolaysızlık ya da ancak bir potansiyel olarak.
Değil mi? Yani o sistemle çelişen bir durum, evet, değil. Tam tersine sisteme uygun bir durum. Yani hayvanlar, bitkiler falan, onlar doğaya ait. Yani tin alanına, insanın bulunduğu.
Onlar da bir bilgiyle alanı yaşamıyorlar mı kendilerince, yani nasıl?
Bilinç.
Bazı şeyler, kendi bir bilgileri var onların da.
Bilgiyi kendi kavramının farkına varmak ya da ayrımsamak olarak aldığımızda ona bir bilgi diyemiyoruz. Yani bir de bilgiyi kavramıyla alırsak.
O zaman insanlara.
Neden bilgiye gidip yaşama geri dönüyoruz?
Karşılaştırıyoruz. Yaşamdan gidiyoruz. Ama yaşamı
kapsıyor değil mi hocam? Yaşamı, yani kapı olarak yaşamı
kapsıyor.
Kapsıyor ve kendi için olması, yaşamın kendi için açılması, bilgilenme. Kendinde ve kendi içinde saldık bir daha.
Yaşam, yani yaşamdan bilgiye hangi, şimdi Hegel şeyden de söz ediyor, doğa felsefesi bağlamında yaşamdan ve bir de tinin yaşamından da söz ediyor bu büyük mantıkta. Burada incelediğimiz yaşam diyor, logi şeylere, yani mantıksal yaşam, o anlatımı kullanıyor ve bu şey değil diyor, doğadaki yaşam ve tindeki yaşam değil, buradaki yaşam dersiyle anladığı şey. Yaşam iddiasının
doğadaki ve tindeki yaşamdan farklı mı diyor?
Tabii.
Mantıksal yani, yaşam.
Doğadaki yaşam. Şimdi oradan Hegel'in büyük mantıktan söylediği şeyler.
Mantıksal, yani sadece kavramsal.
Evet, tabii. Şimdi genel olarak gerçeklik, özel olarak bilgide ise diyor. Yaşam bölümünün hemen başında. Gerçekliği ve bilgiyi tabii ki birbirine indirgemiyor ama gerçeklik bilgidedir. Gerçeklik dediği bahrayt ya da Türkçe'de hakikatle anlatılmak istenen şey. Yani gerçeklik kavramının kendisi bilgide olan bir şey. Bunun anlamı gerçeklik Kant'ta tasarımın nesnesine uygun düşmesi şeklinde tanımlanıyordu. Şimdi bilgi kavramın kavrama karşılık düşmesi dediği gel ya da kavramın kavramı bilmesi. Bunları buraya uygularsak kavramın kavrama karşılık düşmesi aynı zamanda da gerçeklik. Ama gerçeklik şimdi karşılık düşmeyi aldığımız zaman ideanın kendisi de bir karşılık düşmeydi ya da bir sentezdi ya da bir birlikti ve orada kavram ve realitenin birbirine karşılık düşmeleri vardı. Birliği vardı daha doğrusu yani. Ve burada incelenen şey o kavram ve realitenin birbirine ne kadar karşılık düştüğü. Yani şey bölümünde, idea bölümünde ya da temel problem o. Bu şeyin, ideanın kendisi bu birlik olduğuna göre bu birliğin gelişmesi. Çünkü bu idea bölümünün ayrımlaşması var. İşte yaşam, bilgi ve saltık idea diye ayrışıyor. Yani burada idea da bir değişim oluyor ya da bir gelişme var. İdeanın kendisinde iki komponentiyle, iki momentiyle birlikte bir şey var, gelişme var. Yani burada şeyi görüyoruz, Hegel'in değindiği noktalar hep yine o temel birliğe bağlı.
İdeadaki nesnenin...
Bir de gerçeklik de... Evet, söyle.
İdeadaki nesnenin yerini burada artık yaşam mı alıyor? Yani burada yaşam kavram, kavram kavrama, bilme de
yaşam idea olduğuna göre şimdi bilmeyi daha sonra geleceğiz. Yani bilmeyle bir karşılaştırma yaptık sadece. Bilmenin yani Hegel şeyi onun sıkıntısını yaşıyor. Yani mantık bilimi niye yaşam kategorisini kapsıyor? Yani yaşam yüksek bir kategori ve biliyoruz ki yaşam doğada olan bir şey ve tinin kendisi yaşamı kapsıyor. Ama niye bu yaşam ideasını mantık bilimine alıyoruz sorusunu burada bir yerde yanıtlamak.
Daha doğa çıkarsanmadan tabii. Yaşam çıkarsın.
Evet, yani ona dikkat etmemiz gerekiyor.
Yani işte ideanın ilk biçimi yaşam diyor.
Evet, ve yaşam yani. İdeanın birliğini şeyde kapsıyor, kendisinde kapsıyor. Yani idea kavram ve realitenin birliği ise yaşam da kavram ve realitenin birliği olmak durumunda ve yaşamda kavram ve realitenin birliğini nasıl göreceğiz?
Sanki bir yansıma var, bir yerden başka bir yere bir sıçrama var gibi burada. Yani normal seyrinde giderken daha farklı bir şeye geçiyorum. Sanki nasıl öze geçerken de bir farklı bir şey yapıyorum. Sanki burada da mı?
Şimdi çok net şeyler çıkaracağız. Şöyle bir şey okuyayım Hegel'den. Bilgi kavram olduğu için kavram idea ile varsayılmış ya da dolaysız idea olarak bağımlıdır. Kavram idea ile varsayılmış ya da dolaysız idea olarak bağımlıdır. Ama dolaysız idea yaşamdır. Yani bu bir açıklama gibi görünmüyor. Oldukça şey. Bilgi kavram olduğu için kavram idea ile varsayılmış. Bu düzeyde diyor, yaşam ideasını mantıkta irdeleme zorunluluğu başka türlü de kabul edildiği gibi bilginin somut kavramını burada ele almanın zorunlu üzerine dayanacaktır. Yani bunun son söylediğim şey, son okuduğum tümcesi niye yaşam ideasını mantıkta alıyoruz sorusunun yanıtı. Yani bilgi ideası yaşam ideası tarafından öncelenmelidir.
Yani tabii önceki momentler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Kimyasallık ve şey de bir duayı öngerektiren şeyler, mekanizm,
kimyasal. Ona da onun kendisi.
Evet. Bakıma. Evet. Sonuçta orada da duayı özdeki olarak vesaire şey yapmıyor da yine orada da onların kavramları ya da mantıksal olanı alıyor orada.
Peki, biraz daha şey yapalım. Burada yalnızca arı idea olarak mantıksal yaşamın doğa felsefesinde irdelenen doğal yaşamdan ve tin ile bağıntı içinde durduğu düzeydeki yaşamdan nasıl ayrıldığını irdeleyebiliriz.
Çok güzel.
Bunu irdeliyor. yani arı idea olarak yaşamın doğal yaşamdan ve tinsel yaşamdan ayrımı, ama gerçekten şu an ona girmeyelim çünkü oldukça teknik.
Yaşam o büyük mantıktan mı?
Evet, büyük mantıktan hemen baş tarafta.
O ikisi nasıl ayrılıyor?
Hangisi?
Arı ideali, yaşamın iki bölümü var, birbirinden ayrıldınız ya şimdilik.
Doğadaki yaşam, yani doğal ya da tinsel yaşamla arı
içinde ona gireceğiz. Ona gireceğiz. Ona girmek için
hala uzayda bir başka bir yer.
Tabii basamaklar var. Yaşam doğanın dışsallığının kendi içine çekilerek ve kendine özellikle ortadan kaldırarak eriştiği en yüksek basamaktır. Yaşam doğanın ulaşabileceği en yüksek basamak. Onlar ötesi kim?
Evet.
Yani ruh kavramı var. Şimdi burada Hegel, Aristoteles'in şeyine dayanıyor. Yani onun yaşam kuramına dayanıyor. Burada yaşam ideasının, yani yaşamın nasıl ortaya çıktığını anlatması gerekiyor Hegel'in. Yani bu kavramsal olarak ya da reel olarak yaşam denen şey neden ortaya çıkıyor? Nasıl bir zorunluluk ortaya çıkıyor? Çünkü yaşam ortaya çıkan bir şey. Yani yeni şeyler buluyorlar, gezegenler buluyorlar. Bir tane 65 ışık yılı uzakta bulmuşlar en son. Metan, etan falan ve su buharı gazlar falan var. Yani o gezegen de şeyden, plazmadan oluştu. Yani işte amorf özdekten oluştu ve o aşamaya kadar geldi. Belki oradaki başka bir gezegen yaşamın ilk bir belirtilerini ya da çok ileri şeyini, somutlaşmasını kapsıyor olabilir. Yani yaşam sadece dünyaya şey değil, sınırlı.
Ne kadar uzaklıkta dediniz?
65 milyon yıl.
Yani belki de orada şimdi yaşam formu oluştu. 65 milyon yıl.
Yani 65 sonuna geliyor, bilinmez.
65, hayır 65 milyon değil, 65.
65 ışık yılı.
Evet.
Ha. 65 ışık.
65. Yani bunu şeyden, toprak, yeryüzündeki teleskoptan, Hubble'dan değil de yerdeki teleskoptan gözlemişler. Onları da, artık onları da kullanabiliyorlar bir şey için. Güney Amerika'da bir teleskoptan gözlemişler. Yani yaşam neden ortaya çıkıyor ve neden bu zorunluluk var? Zorunluluk, Hegel'in kişisel görüşü anlatmıyor yani. Yani bu zorunluluktur diyor. Ve neden yaşamın ortaya çıkması sorunu var ya da yaşam nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi daha önceki aşamaları kullanmamız gerekiyor. Dayanabileceğimiz tek şey o. Ve geldiğimiz nokta yaşama geçiş, yaşamı hemen dolaysızca önceleyen kategori erekti. Değil mi? Ve erekte ideanın şeyini görüyorduk. Yani henüz ölü olduğunu ya da kavramın ölü olduğunu, çünkü DNA ne kadar kimyasal olarak düşündüğümüzde ne kadar komplike olursa, gelişmiş olursa olsun oradaki data bir yaşam anlamına gelmiyor. Ama yaşamın şeyi, potansiyeli ve ilk hücrede yaşam artık edimsel. Bunu sen katılmadın onlara, onları yani orası çok çok önemli.
Evet, ama ilk hücrenin oluşumu önemli.
Siz onları koydunuz mu?
İlk hücre niye oldu?
Yani o, evet, var geliyor var. Yani hepsi yok da koyacağım ama bir bölümü var.
Hücrede bir organizasyon var.
Organizasyonun planı DNA'da var.
Ama gene de bir organizasyon var.
Tabii ki.
Yani kopyalama organizasyonu var, protein yapma, hürpetli zinciri oluşturma, DNA, DT, mesajcı RNA, transmit RNA, bir sürü bir organizasyon var. Kolay bir şey değil. En basit hücrede.
Yani o, şimdi oradaki zorunluluk, ya bunu Tanrı yapsaydı daha kolay olacaktı. O zaman Tanrı yaptı ve tamam,
çok bizim bilmemiz o zaman biz felsefe de yapmazdık. Tanrı yaptı her şeyi, bu camiye giderdik.
Organik doğa daha varsıllı inorganik doğadan.
Öyle mi?
Evet.
Yani bir yerde de bir gelişme neticesinde inorganik doğa kendini olumsuzlayarak...
Tamam ama bunlar genel işte. Yani basamakları, aradaki boşlukları doldurmamız gerekiyor.
Canlılıktan ziyade şey daha çarpıcı. Yani bilgi çok daha çarpıcı bir şey asıl. Yani
evet.
O kopuş, asıl kopuş orada yani. Tamam. Yani bir takım sinirsel ya da işte
elektriksel süreçler vesaire, kimyasal süreçler, ama son hesapta bilgiyi doğadan çok farklı bir şey.
Otobüslerin de pek bir şey elde ettiklerini zannetmiyorum bu konuda. Onlar da çok fazla şey.
Şimdi şöyle diyor.
Yaşamın kendisi zaten başlamış.
Yani sanki kimyasallıktan şeye geçiş daha kolay da.
Şimdi yaşama geldiğimiz zaman özelliği ve nesnelliğin birliği var. Yani burada ne özellik var ne nesnellik var. Özellik çok soyut bir durum. Nesnellik çok somut bir durum ve aslında yani şeyde telos ve dahil olmak üzere mekanik, kimya ve teleoloji, bunlar yaşamın öncesine aitler. Yani bunlar da kavram henüz. Şimdi Hegel kavramla ilgileniyor ve yani başından dizge bütün olduğu için şu anda Hegel için başından şeyi biliyor, kavramın gerçekliğini ya da realitesi nasıl bir şey olduğunu biliyor ve kavram ya tabii ki dizgeyi tamamladıktan sonra biliyor ve bu en azından Kelin Görüngü Bilimini yazarken bile henüz bir dizge bütünleşmesi yok diyoruz Hegel'in kafasında ve Schelling'in taşlaşmış anlık dediği şey de doğada kavram şey olarak, ölü olarak bulunuyor. Yani yaşamın öncesine ölü dersek doğada, mekanikte ve şeyde, kimyasallıkta ve dediğim gibi DNA'da bile, yani DNA şeyin bilginin ürünü olan bir şey değil. DNA kimyasal süreçleri, mekanik ve kimyasal süreçlerin ürettiği bir şey. En azından bunu söylemek için genel olarak söylemek şey değil, yanlış değil. Yani aradaki basamakları dolduramıyoruz ve o zaman şimdi yaşam kategorisine geldiğimiz zaman nesnellik de aşılmış oluyor. O da geride kaldı. Öznellik de nesnellik de ikisi de geride kaldı. İkisi de olumsuz olarak saklanıyorlar. Ve yeni bir şeydeyiz, durumdayız. Buradaki durum kavramın dolaysız varoluşu ilk kez. Bunu tasarımlamaya biraz çalışabiliriz. Yani tasarım olduğunu bilerek. Kavram ilk kez kendi tini içinde ya da kendi öğesi içinde bulunuyor. Çünkü DNA'da bile kavram şey değil.
Dışarıda
yaşam dirimli değil. Yani yaşayan bir şey değil. Ya da dışarıda değil bir bakıma. Ve orada bir şey var, belirlenim var. Karmaşık bir belirlenim var. Dediğim gibi bütün enzimler, şunlar bunlar, her şey.
Tabii. Yani onların orada kesilmesi, belli bir yerden kesilmesi bile önemli. Evet. Şey dedim, DNA'ların.
Ve DNA çözüldüğü zaman ya da etkinleştiği zaman, yaşam ortaya çıktığı zaman mekaniğin, kimyanın ve telosun da, yani telos kendini gerçekleştirdiği zaman ortadan kaldırıyor. Artık telostan da fazlası var elimizde. Bu şey, kavramın ilk durumu evrenselliği diyor. Yani aslında belirlenimsizliği.
Dolayısıyla.
Evet. Kavramın ilk evrenselliği.
Ama kendi özünde, yani şeyde değil, özdeye bağlı olarak değil. Özdeye bağlı şu anlamda, bedene, ruh ve beden birbirine bağlılar. O anlamda kavram henüz yaşam aşamasında şey değil, nesnellikle ilişkili diyor. Yani çünkü yaşamı ilkin şeyle, nesnel dünyayla ilişkisi içinde de oluyor. Kimyasal ve mekanik süreçlerle ilişkisi içinde oluyor. Yaşam doğayı tüketmek zorunda kendini sürdürebilmek için. Ve doğayla ilişki içinde o olabilir. Yani daha doğrusu mantıksal olarak düşünürsek ona doğa demeyeceğiz. Mekanik ve kimyasal süreçler diye geldi. Şimdi burada ana hatlarını yakalamaya çalışıyoruz. Yani hep birlikte öğrendiğimiz için bu şey biraz daha yavaş gidecek.
Biraz da karışık, yani o ayrımı koyar.
Hegel burada yaşamın başında ruhtan direkt bahsediyor ya.
Evet.
Yani dosyayı söylüyor yani. Tamam. Bir öncesi mi öncesi yok. Direkt bahsediyor. Bedende evet, olumsallaştığını söylüyor.
Öncesi derken
evet, yani bir açımlama yapmıyor ruh için. Direkt söylüyor.
Nerede söylüyor ya?
En başında yaşam.
Dolayısıyla
yaşamın kavramlı olarak bir bedende olumsallaşılıyor.
Evet, kavram ruh olarak diyor. Yani evet.
Ama şimdi, ruh bunun dışsallığını doğasıca kendi kendisiyle bağlatılıyor falan diye yani söylüyor.
Evet, evrenselliğidir diyor.
Evet.
O da hem de onun tikelleşmesidir. Öyle ki beden
ondaki canlılık olarak düşünülüyor.
Tabii zaten öyle.
Şimdi o zaman şöyle bir şey, yaşam diyor, şimdi ideasında daha yakından irdelenirse, büyük mantıkta bu, kendinde ve kendi için saltık evrenselliktir. Kavram onun kendisinde taşıdığı nesnelliğe baştan sona yayılmıştır. Şimdi yaşam yine idea olduğu için kavramın ve nesnelliğin birliği. Ama burada kavram diyor, onun nesnelliğine, yani bedene, ruh bedene baştan sona yayılmıştır. Kavram nesnelliğe baştan sona yayılmıştır. Ve bu nesnellik tözü olarak yalnızca kavramı taşır. Bu da pek bir şey anlatmıyor ama ruhun ne olduğunu tasarlayamayız. Yani ruh nefestir, soluktur, esintidir falan filan.
Yani bir argüman değil.
Tasarımlar yapılıyor. Yani bunlar doğal bilincin ruhu fizikselleştirme şeyleri, çabaları. O unsuzluğundan gelen bir şey. Yani o tasarımlarla gideceğine inanıyor, gidebileceğine ve o yüzden ruhu hatta özdeksalleştiriyorlar bile. Yani ruh partiküllerden oluşur falan da diyebiliyorlar. Böyle materyalistler bunu söylüyorlar. Şimdi ruh, beden ve ruh ilişkisi bu idea, yaşam ideasının bir yerde şeyi, analizi gibi bir şey. Yani idea orada nesnelliğin bir kavramın birliği olan şey, burada beden ve ruhun birliği olarak.
Yani kavram
bedenin her tarafına yayılmış.
Evet.
Şu yürekte ya da beyinde ya da sinir sisteminde değil, bedenle özdeş olan şey bu. Parmağımızın da var. Yaşam yaşıyor çünkü. Yani oradaki en son hücre henüz keratin olmamışsa şey, yaşam ve ruhsal. Aynı zamanda
yani
ruhsal
beden,
ve var.
Ruh bedendir yani. Tamam, hep özdeşleşmiş
demek. Evet. Ruhtur ki kendiyle yolun bağlantı olarak ve nesnel varlığa ait olan çoklulukta bir olarak kalır. Yani bu birçok ruh değil ama bir birlik. Bu da söylenebilecek bir şey. Hegel ne yapıyor? O düzlemde, o mantıksal alan içinde çıkarsanabilecek, düşünebilecek şeyleri yakalayıp onları yazıyor. Yani onu daha önceki felsefecilerden de buluyor. Aristoteles'ten ya da Platon'dan. Yani burada şeyi vermiyor, referansları vermiyor. Mesela Aristoteles sözünü bile etmiyor. O duyarlılık, irkililik ve üremeyi ruhun momentleri olarak onu Aristoteles'ten alıyor. Ondan genelde Hegel'si yapıyor. Öyle çok fazla kaynak göstermiyor şey. Çünkü bütün felsefe tarihini alıyorum diyor. Yani bu baştan söyleyeyim.
Hepsine kaynak
gösteremiyor. Yani o yani bir de şu var, Aristoteles'in düşündüğü şeyi örneğin Hegel ya da bir başka ustalık
kavramsal olarak düşündüğünde düşünmesi de bir sürpriz.
Yani burada yani gizleme gibi bir şey yok. Yani o plagiarizm gibi bir şey yok. Hegel gerek yok diye düşünüyor. Çünkü De Anima'yı felsefeyle ilgilenen herkes biliyor ve Aristoteles'in ruh kuramını şey, yani bunu Hegel onu Aristoteles'ten
okum demesi. Burada kaynak göstermesi
evet. Şey, biraz şey, yani, okuyucuya okuyucu amatörlerine koymak olacak. Yani nasıl?
De Anima'nın bölümlerini hatırlıyorsun okuduğun zaman zaten.
Evet. Tabii. O yüzden belki de doğru bir tutum. Yani her noktada ben şunu Rousseau'dan gördüm, bunu Hegel'de aldım gördüm demek falan diye konuşamayız. Yani belki de ama yani öyle de yapılabilir. Bir sakıncası yok. Şimdi
yani şöyle gözüküyor, şimdi bilim de onu kabul ediyor. Yaşamın başlaması için bir etki gerekiyor. Yani bir çarpma, bir elektriklenme gerekiyor. Yani kendiliğinden durup dururken başlamıyor.
Evet.
Öyle kimyasal, gözüküyor.
Kimyasal yani, süreçler gerekiyor.
Kimyasal süreç de değil. Yani bir patlama gerekiyor. O da bir kimyasal süreç de
genel ama patlama
mekanik işte o dışarıdan geldi. Patlama dediğin zaman
patlama bir, derken ben anlatamıyorum. Yani uygun kelimeyi bulamamışım. Patlama derken evet, şey kimyasal bir reaksiyon patlamayı gerekiyor.
Enerji bir, gerekiyor.
Enerji gerekiyor. Evet. Bir enerjinin bir yere yönlenmesi de olabilir. Yani bir şekilde mutlaka ya durup dururken olan bir şeydi. Mutlaka bir taşan bir şey var. Bir enerji yükselmesi
var. Devin kaynağı var. Devin kaynağı ise burada çelişki. Yani bir yerde çelişki varsa o çelişkinin kendisi dinamik bir şey.
Evet, dinamik bir şey.
Ama bizim
tamam.
En yani başından
Hegel,
beri
Hegel derdi.
Olan şey bu değil mi?
Evet.
Yani varlık ve...
Ama burada yaşam fiziksel dünyada olan bir şey gibi görünüyor ve daha... Yani Hegel şunu söylerdi. Teleoloji kavramı kendi içinde çelişki taşıyan bir kavram. Ve o çelişki teleoloji ya da telosu ortadan kaldıracak olan şey.
Kendi kendisini kaldırıyor.
Evet, yani teos kavramı kendini ortadan kaldırmak zorunda.
Dediğim aynı şey mi?
O enerji, o patlama dediğin şey o. Telos eğer çelişki ise düşün. Telos çelişki ise çelişkinin kendisinin dingin kalması mantıksal olarak söz konusu değil. Yani realitede çelişkiler bir süre bastırılabiliyor.
Ama daha ziyade elektriksel ve kimyasal bir reaksiyondan bahsediyor.
Onlar öyle zaten var ama onlar kapsamlı şeydi. Önceki süreçlerdi. Yani elektrik kimyasal bir olay diyebiliriz elektriğe. Eğer elektron bazında düşünürsek kimyasal. Ama aynı zamanda da mekanik kapsanıyor da. Elektrik mekaniği, kimya mekaniği kapsıyor. Şu mantıksal olarak baktığımız zaman yanıt bulabileceğiz gibi geliyor. Ona o yüzden söylüyorum. Yani sen onu nasıl karşılarsın? Hegel diyecek ki telos kendi içinde çelişki kapsıyor. Mekanik ve kimyanın birliği olarak telos.
Telos ortadan kalktı mı yaşam başlıyor.
Telos ortadan kalkması ne olabilir?
Yaşamın başlaması.
Telos ortadan kalkması telosun realize olması.
Realize olması demek.
Telos neydi?
Olumsuzlanması.
DNA'nın telosu neydi?
Yaşam. Organize olmak.
Organize oluyor. Bu patlama çelişkiden geliyor. Yani çelişki kendine telos kendini realize ediyor. Hegel onu daha ayrıntılı inceledi. Ereksellik kavramını aldı. Erek dedi, öznel erek, araçsallık dedi ve ereğin realizasyonu dedi. Yani orada da aslında hepsi de ereğin kendi dinamiğiyle ilgili kavramlar. Ve erek kendini realize ettiği zaman gerçekleşen erek artık erek olmaktan çıkar, ortadan kalkar. Ama o gerçekleşme patlama dediği için.
Yani ona karşılık bir şey düşüyor. Yani bu kitapta...
Şeyi bilmiyoruz. Kimyasal olarak DNA'da ne olup bitiyor? Yani insanın dişleri, kolları, gözü, DNA'nın neresinde programlanmış?
Çözüyorlar.
Onlar henüz tam olarak değil mi?
Yok tabii.
Yani çözüyorlar. Tamam. Arada hırsızlık gelin. Bilmem neyi falan
yani da. Yani onları da araya karıştırıyorlar tabii. Öyle bir manyak.
Daha öyle masallar, ressameler evet. Var bilimin içinde.
Şeyi biliyorlar ama.
Dinler bundan başarılı. Bu sebepten başarılı.
Göz rengi nereden geliyor?
Onları biliyorlar.
Ya da parmak.
Kromozom sayısının niye 5 falan da biliyorlar.
Yani
şey genler var, temel genler var, onu alıyorsun, başka bir yere koyuyorsun, orada başka bir şey olur, şeyler.
Mesela Aristoteles'in ilk hareket ettiren, hareket etmeyen, hareket ettirici diye bir tanımı var.
Devinmeyen, devirici
diye bir tanımı var. Yani devirici olunca, işte bu benim dediğim versiyonu.
Çok Osmanlıca konuşan bir dindar galiba, biz konuşmasının sonunda bunu kullanmış.
Devinmeyen Osmanlıcası ne var?
Yani çok
değil mi? Hareket etmeyen.
Çok mantıklı bir laf değil aslında. Hareket etmeyen bir şey.
Atalet.
Neden devinmeyen devindirici deniyor?
Şimdi sonsuz olması için devinmemesi lazım.
Fiziksel devrimi mi düşünüyoruz?
Fiziksel devrimi düşünmüyoruz.
Peki, mantıksal bir şey soracağım.
Dolayısızlıktan bahsediyoruz.
Evrendeki enerjinin kaynağı nedir?
Evrendeki enerjinin
yani devrimin kaynağı nedir? Aristoteles'in sorusu bu.
Tamam, büyük nereden patlama. Geliyor? Şimdi kabul edilen teori büyük patlama.
Onu silelim. Yani Aristoteles öyle bir şey düşünmüyor.
Tabii.
Şimdi, şöyle bir şey var. Burada bu tamamen metafiziksel olarak bilinecek bir şey, fiziksel olarak bilinecek bir şey değil. Evrenin sınırını, sonunu bilemeyiz. Evrendeki özdek miktarı, niceliği sonsuz. Bundan kuşkumuz olamaz.
Yok.
Eğer uzay ve zaman sonsuz içindeyiz, sonsuz iseler, doğal olarak oradaki şey de, yani özdek miktardır. Özün yaratılması diye bir şey söz konusu değil. Yani hiçbir felsefeci şeyi çiğnemiyor, özdeğin sakınımı kuralını. Ve Big Bang hipotezi çiğniyor. Yani o yokluktan yaratıyor gerçekten. Hegel'in mantık biliminin başında yokluk ve varlık ilişkisini incelerken şeyi gördük. Orada Hegel onun belirli yokluk ve belirli varlık olmadığını ve Kant'ın orada şaşkınlığa düştüğünü, karışıklığa düştüğünü söylüyordu. Yani varlık yokluktan varlığa geçiş şey değil, olmayan bir şeyin hiçlikten, sıfırdan yaratılması değil. Yani potansiyel olanın edimselliğe geçişi olarak daha somut
daha baştan fenomenden başlıyor.
Evet, orada en başında varlık, yokluk ve oluş kategorilerindeyken orada henüz oralara özdeği ya da başka daha yüksek belirlenimleri uygulamanın bir gereği yok. Kant onu yapıyor. Anlamadığı için. Şimdi özek yaratılmıyor. Ama aynı zamanda da şu anlatımlar var. Tanrı evreni sonsuzdan bu yana sürekli olarak yaratıyor. Evrende sürekli bir yaratılış var. Bunun anlamı evrende yaratılış şey değil, hiçlikten gelen bir şey değil. Yine potansiyel. Evet, yani evrenin sonsuzluktan bu yana yaratılması anlatımı evren her şey akıyor anlatımıyla bir olarak düşünebilecek olan bir şey. Yani her şeyin akıyor olması, her şeyin oluş sürecinde olması, her şeyin oluşuyor olması orada kastedilen şey. Şimdi özdek o zaman yaratılmadığına göre ve sürekli oluş durumunda olduğuna göre o oluşun kendisi bir enerji. O enerji nereden geliyor diye sorduğumuz zaman o devinmeyen devindirici konusu buraya bağlı. Yani orada devinmeyen ne olabilir? Devinmeyen diye bizim mantıksal olarak kabul edebileceğimiz tek şey logos. Ve bu bir soyut tamam. Doğa yasalarının devindiğinden söz edemeyiz değil mi? Doğa yasaları oraya buraya gidiyor falan. Çünkü doğa yasaları devinmiyorlar çünkü sonsuz devinin kendisine bakıyor. Çünkü her yerde var. Tanrı gibi.
Ama onu da şöyle düşünmek durumundayız o zaman. Orada devinen de o devinmeyenden başkası değil. Yani o, ancak o devinmeyen.
Öyle olması gerekir. Tabii ki. Yani devinen şey kavramdan ayrı, kavramsız bir şey değil. Onunla bir ve ayrı. Öyle demek gerekiyor. O zaman yani bu şey, rasyonalizme uygun bir şey. Özdeğin sonsuzluğu, enerjinin sonsuzluğu, enerjinin özdekten ayrılmazlığı, yani enerji ayrı bir kategori, özdek, tamam kavramsal olarak bunlar ayrılar ama örneğin kinetik enerji, devrim enerjisi nedir diye sorduğumuz zaman fizikçi ya da kitaba baktığımız zaman onu şey görüyoruz, özdeğin kendisi olduğunu görüyoruz. Yani sadece devrim durumundaki özdek ve özdek hiçbir yerde dinginlikte değil. Ne bir elektron herhangi bir an durup dinleniyor ne de herhangi bir galaksi uçuşunu, dönüşünü ne ara veriyor. Böyle şeyler yok. Yani devrim sürekli.
O rastgele değil.
Enerji yani. Sürekli. Potansiyel enerji denen şey rastgele değil tabii. Potansiyel enerji denen şey yani atom bir potansiyel enerji kaynağı. Onun o elektron düzeni ya da yörünge düzeni bozulduğu zaman oradaki potansiyel güç kendini
gösteriyor,
patlıyor yani. Oradaki enerji. Dolayısıyla enerjinin nereden geldiği merak edecek bir şey değil. Yani enerji, kuvvet, bunlar özdeğin
kendisinde
olan şey. Özdeği ne bir arada tutuyor? Kuvvet diyoruz. Ne onun bir arada
itme çekme bildiği demek nedir?
Böyle singularity'yi ne önlüyor? Yani yok olmasını ne önlüyor? O da kuvvet. Ve o kuvvet özdekten ayrılabilecek bir şey değil. Yani enerjiyi özdeğin kendisinden başka bir yerde aramanın anlamı yok. Özdek enerjiye dönüşüyor falan. Bunlar saçma. Yani bu ikisi aynı şey çünkü. Ama doğal bilinç, eğitimsiz bilinç, kavrama tamamen yabancı bilinç. Orada şey diye düşünüyor. Özdek yok oluyor enerji diye yeni bir kendilik ortaya çıkıyor falan. Yani o atom bombasının, nükleer bombanın ya da hidrojen bombasının falan bunların şeyleri, parçalanma süreçleri tamamen şey, özdeksel parçacıkların devrimlerinden başka bir şey değil.
Evet, devrim girince hemen eter kavramı giriyor ve o gerçekten evet. Biraz şey...
Ne kavramı giriyor?
Eter, o kafamı karıştıran evet. Bir şey yapıyor.
O da ayrı bir...
Yani devrim yetersiz düşünemiyorum.
Var mı buralarda? Seni yakaladık bir soru. O zaman devam edelim. Şimdi kavram ruh olarak bir bedende olgusallaşır. Burada olgusallaşma, tikelleşme, belirlilik kazanma birliği ve kavram özelliği ve nesnelliği birleştiren kavram bu artık. İdea. İdea da kavram. Ama öznenin ve nesnenin birliği olarak kavram ve bu bedende ruh kavramın kendisi ve evrensel olarak kavram diyor. Yani ruhta henüz o evrenselliğin ötesine geçen bitkerleşmenin olmadığını söylüyor. Ama ama o denli de onun tikerleşmesidir. Şimdi tikerleşmeye geçiyoruz. Öyle ki beden ondaki kavram belirlenimden başka hiçbir ayrım anlatmaz. Bu beden ve ruh konusu. Yani bunu
ruh kavramsa beden denmesine mi oluyor?
Evet. Yani bedeni çok katmış içine.
Ama beden ruhu evet. Ayrı, ruhtan ayrı bir şey değil.
Evet.
Çünkü ruhtan ayrıldığı zaman ceset oluyor.
Evet.
Beden değil artık.
Hayır, kavram bedense ruhta nesne mi oluyor dedim yani.
Kavram
var mı? Beden.
Doğru.
Evet, ruhta nesne oluyor.
Ruhta nesne ya da realitesi.
Hı
hı. Evet, güzel. Öyle yani onu söylüyor zaten. Tikerleşme, ama o denli de onun tikerleşmesi diyor. Öyle ki beden ondaki kavram belirliğinden başka hiçbir ayrımı anlatmaz. Son olarak ruh sonsuz olumsuzluk olarak tekilliktir. Bunları daha sonra şey yapalım. Yani yine
çok çok güzel.
Şimdi teoloji üzerine iki ay falan dövdük.
Evet.
Bu konu şimdi
sonsuz olmuş. Teoloji
üzerine iki ay duramazsın. Şunu ben iki ay duruyorum. Ya da şey, ben en son şeyde ereksellikte kalmıştık. Nasıl iki ay duruyoruz? Çünkü, ben de iddiayı işlemişsiniz.
Tamam, çünkü ereksellik teoloji demek.
Aşağı yukarı doğru değil.
Bunu da bir zaman de.
Evet. Evet. Yani sen burada yokken o süre içinde ancak buraya gelebildik. Ve hiç bir ara verdik mi hiç? Atlatmadık değil mi?
Yok.
Yok.
Yok, Defne beni
aradı
bir kere.
Evet.
Eğer zaten yani yaşamı bugün bitirecek olsaydık şey olurdu.
Yılbaşından önceki hafta sonra.
Birkaç hafta içinde yok.
Sonuna geldik.
Ya ereksellik falan hala da tam bir şey değil. Daha gelebileceğimizi yaparız.
Biraz
sıkıştım,
sonra
babam kalktı, kızı arkadaşlar, sonra şeyler, hepsi sıraya girdi. Oraya verelim mi? Oldu mu? Yani biraz geçtik diye.
Biraz geç başladık ya.
Evet. Biz yani ayrıntılı olarak bu,
peki dirimliğe nasıl geçiyor buradan? Dirimlilik kendiliktir.
Üreme.
Üreme.
Evet. Yani eğer şimdi onlara döneriz ona. Duyarlılık evrensele karşı düşüyor. İrkilirlik tikele. İrkilirlikte niye tikelden söz edeceğiz? Çünkü irkilirlikte örgenlik neden irkiliyor? Yani Freud'u uygulayalım buraya. Bir uyarı geldiği için irkiliyor. Ve uyarı acı demek. Uyarı organizmanın, örgenliğin sıfıra indirgemeye,
koruma indirme.
Koruma.
Solma.
İçeriden gelebilir ya da dışarıdan gelebilir. Yani organizma mesajı dışarıdan
koruma gelebilir. Koruma da bir bütünlüğü, birliği ya da bir derneği şey yapar.
Evet.
Yani koruma.
Yani orada ölüm korkusu
bir ayrımı.
Dışarıdan da acı gelebilir. Yani hayvanda
öyle bir pozisyonun ölüm dışına geçme gibi bir şey aslında.
Şimdi hayvanda duygu olmadığını varsayarsak, ölüm evet korkusu diye bir şey olmaması olmaz gerekir. Ama hayvan korkuyor. Genel olarak korku var. Yani bir şey, eğer bir yavru değil ama normal bir hayvan, büyümüş, olgunlaşmış bir hayvan, tehlike denen şeyi hissediyor.
Ama o yaşamın soyunu
derdik. Hayır, mesela o terlikse bir hayvan mı dedin? Mesela onun var o terlikse.
İçgüdüsel mi korku?
İçgüdüsel.
Yani doğuştan mı yoksa kazanılan bir şey mi?
Onlar kazanılan bir şeydir.
Yani onlar psikologların konuları bu şeyler, araştırmalar.
Terliksiz hayvanda mı var o irkilme?
İrkilme var, bütün
cücelerde
bütün
var.
Bütün yaşamda var.
Hepsinde mi var?
Hepsinde var.
Bütün yaşamda
var. Portajlarda da var, terliksizde de var.
O bir refleks.
Korkunun içsel ve sonra şartlanmayla ilgili iki taraf şey.
O var yani.
Çünkü şey yapıyorlar, yani bizim hissedemediğimiz dalga boyaları vesaireler hissedip, yani işte ne bileyim deprem önceden hissedip korkabiliyor, ürkebiliyor.
O da psikolojik.
Ama aynı zamanda da işte evet. Köpekler filan yaşadıkları deneyimlerle şartlanıp tabii, şey yapıyorlar.
Tabii yani bir köpek dövülürse
sopadan korkabiliyor.
Sopadan görür yani onlar... Evet.
Olur, yok bunlar bu kategoriler tek tek ayrılıp incelenmesi lazım.
Şimdi irkilebilir olmak için duyarlı olmak gerekir. Yani bunlar Aristoteles'in kategorileri. Hegel'in değil Aristoteles. Bunların üçünü yaşamın kanıtı olarak görüyor. Göstergesi olarak kabul ediyor. Bunlar varsa yani evet eğer bunların ayrıca tümünün de olması gerekir. Yani bir tanesi olup da tekilerin olmaması söz konusu değil. Duyarlılık varsa irkililik de olmak zorunda ve üreme için de o ikisinin birliği ya da o ikisinin de bulması gerekiyor. İrkililik dışarıya verilen bir şey. Yanıt, irkilme, tepki ve bu şeyden gereksinim ve itkiden doğuyor ve içeriden de gelebilir, dışarıdan da gelebilir. Geldiği zaman uyarı yani örgenliğin duyarlılığına dokunduğu zaman bir bakıma o dinginlik durumu ortadan kalkıyor. Freud ona şey diyor, nirvana durumu yani örgenlik uyarının sıfır olduğu bir duruma doğru çabalar diyor. Yani ölüme doğru çabalar. Uyarısızlık ölüm demek aslında. Ve uyarı geldiği zaman ne olur? Uyarı bir şey yaratıyor, çelişki yaratıyor. Yani orada bir eksiklik var ki... o eksikliğin giderilmesi gerekiyor. Yani öyle de düşünebiliriz. Bir uyarı içeriden geldiği zaman, açlık geldiği zaman, bir içgüdüsel dürtü geldiği zaman onun şey var, yol açtığı acı var. Dışarıdan da uyarı geldiği zaman. Yani uyarı her zaman haz ile değil ama acı ile bağlı ve acının giderilmesi ya da gereksinimin doyurulması ise haz. İkisi bir arada olmak zorunda. Haz
ve testler acı. Mi oluyor konuyu?
Yok, o da böyle. Yani şey uyarıdan başlıyor.
Ne? Hayır, siz dediniz ya şimdi ki ölüme doğru gider, nirvana'ya doğru gider aslında karakteri odur dediniz.
Örgenliği istiyor, evet şey o diyor. Aslında felsefede de öyle bir şey var. Yani insanın eksiksizliğe doğru gitmesi, o da ölüme doğru gitme. Yani tanrısal...
ilerlemesinden nasıl bahsedeceğiz?
O aynı zamanda da tanrısal bir durum. Yani eksiksizlik durumu, Hindularda da öyle. Nirvana durumunu şey olarak görüyorlar onlar. Aşağı bir durum olarak görmüyorlar, tam tersine.
En tasavvufta da var. Fena der
tasavvuf. Evet. Dedi, taşlaşmış anlıktır. Derken bu arayla da bağlayabilir miyiz? Yani taşlaşmış anlık.
Evet.
Oluşunu tamamlamış anlık.
Evde hiç başlamış.
Bilmiyorum. Orada Schelling'in söylemek istediği doğanın kavramsal olduğu. Yani doğada kavram henüz eksiksiz değil. Ya da tam formunu kazanmış değil, tam gelişimini kazanmış değil, daha ötesi var, orada ölü.
Tam tersine orada ölü dönemini örtüyor, taşlaşmış anlıdır derken doğa. Yani orada onu bununla bağlayamayız, yaşam,
yani,
dirimlikle bağlayamayız.
Anlığın ölmüş hali.
Evet, doğa durumu.
Doğmamış hali.
Doğmamış hali, evet, yukarı.
O zaman
anlık burada aslında us anlamında değil mi? Anlık us anlamında. Usul peş olması orada şey.
Evet.
Yasağın aslında insan olması.
Tabii. İçi, yasalar.
Mind yani. Öyle değil mi?
İntelligence. Anlık. İntelligence deniyor. Diyor. Şeylik. İntelligence.
Yani
intelligence.
Mind karşılığı.
Mind gibi. Daha çok. Şimdi onlar şeyde de tasavvufta da ve başka felsefeciler arasında da bir cüziyus bilmem
külli
irade
o tür şey yani o yetilerin
cüzi irade tiker
külleri evrensel ya.
Us'un da var mı cüziyisi? Akıl, cüzi akıl diye bir şey var mı?
Bireysel akıl.
Var mı öyle bir şey?
Bireysel akıl işte cüzi.
belki onun için olabilir. Az anlamlı değil ya, bireysel
ya da evet. Usul yani şeyin belirledi mi? Usul belirli bir ürün mü?
Bireysel akıl derken doğal bir işten bahsediyor.
Yani külli ve cüz'i burada kader ve insan şeyi ya da başka nasıl diyebiliriz?
Tasavvuf ayrı bir şey.
Külli akıl ben tanrısal olarak alıyorum. Her şeyi kapsıyor.
Külliyat. Tanrı geliyor.
Evet. Evet.
Total.
Evet, total.
Evet, yani külli demek.
Bu bir tasavvuf, de
o bir tasavvuf açıklama.
Tabii tabii.
Evet, evet.
Külli irade, külli irade, cüz'i irade dediği o tasavvuf açıklama.
Kader.
Orada istence mi uygulanıyor o sözcük? Sadece külli
evet.
Ve cüz'i denen şeyler. Yani
evet.
Yok Cengiz kader diyor.
Külli.
Yani cüz'i olan kader mi?
Cüz'i dedi.
Hayır, külli ha. Kader. Cüz'i bireysel
kader.
Bireysel şey orada irade, istenç.
İrade, istenç.
Ona karşılıklı.
Çok fazla bir şey.
Ama var. Külli yani. Yani külli genel olarak da kullanılabilir. Külli. Cüz'i. Yani tamamı ve bölümü.
Tasavvufta
tasavvufta ayrı olabilir. Ama külliyen diye bir konuşmada geçer yani.
Kül bütünlük anlamı.
Evet.
Bizde Arapçada.
Arapçada bütün.
Ama kader bağlantısını koyamadım. Kader niye külliyorsun?
Bu da iki sayfa. Yani yaşam şu mantıkta hemen hemen üç sayfa. 1,5 yaprak. Buradan başka o da bitiyor.
Şimdi burada da toparlayıp bir şey şu an işte 200
paragraf
214 İdeanın uçları da bahsediyor. Ne demek ideanın uçları? Yani ideanın uçları derken ben buraya kavram ve realite anlamında uçları mı yoksa diyalektik karşıtlık anlamında uçlarından mı bahsediyoruz? Bunu anlamadım buradaki bu 214 paragrafı.
Nerede 214'te? Neresinde? Başında mı?
İlk başında. İlk ve ilk olarak iddianın uçlarında ikinci satış. Şurada bak
sonunda yani.
Da var.
İdeayı ele almaya yönelen anlama çifte bir yanlış anlamaya düşer ve ilk olarak iddianın uçlarını diye geçiyor. Şurada.
Aziz 301'in başında. İkinci satır.
Ha, ideayı ele almanın yönelik anlamı çifte yanlış. İlk olarak ideanın uçlarını kibirlikleri içerisinde oldukları sürece nasıl anlatıldıklarının bir önemi yoktur. Tamam, burada bir yani, ideanın uçları özne nesne, ideal, real,
evet.
Sonlu ve sonsuz,
sonu ruh ve beden. İçindeki anlam ve belirlenimde değil ama sanki bunun dışındaki soyutlamalarmış gibi. Alır. Yani orada ideanın uçları dediği şey o karşıtlıklardan mı söz ediyor?
Evet.
Yoksa kavram ve realite uçlarından mı söz ediyor?
Şimdi anlam diyor burada, tam senin dokunduğun nokta burası. Anlamın ideal üzerine söylenen her şeyi kendi içinde çelişkili olarak göstermek gibi kolay bir işi vardır.
Evet.
Bu eşit kolay
bir
evet, başlamıştı. Yani anlam bunları burada çok açık bir şey söylüyor gel. Yani sonlu yalnızca sonludur ve sonsuzun tam karşıtıdır. Bu ironik olarak söylüyor. Yine öyleyse onlar özdeş olmaz. Yani anlak bu karşıt kategorileri özneyi, nesneyi, sonluyu, sonsuzu, reali,
ideali katılaştır.
Katılaştır, koparıp ayırır ve onların birbirlerine yansımalı olduklarını ya da birlik içinde olduklarını düşünmez diyor. Ve çelişkili olduğunu söyler diyor. Ve aslında bu çelişki tam olarak gerekli olan şey. İdeal uçları senin dediğin yere gelirsek
evet.
Ki birlikleri içerisinde oldukları sürece nasıl anlatıldıklarının bir önemi yoktur.
Evet.
Önemli olan o nesnenin ve realitenin kavramın ya da realite ve kavramın ya da nesnellik ve öznelliğin falan ideal ve realin ideal de diyor yani ideal de diyebiliriz. Çünkü ideal derken düşünsel bir şeyden söz ediyoruz.
Ama ruh ve bedenden bahsediyor.
Ruh ve beden de değil.
Yani aralarındaki bağıntıyı da
eşit ölçüde yanlış anlıyor. Ama dilin ki ideanın iki yanı. Ayrılır.
İşte ideanın iki yanı yine ruh ve beden olarak da söylenebilir. Burada ideanın yanları dedi 214'ün hemen başında kendi söz, özne nesne, ideal, real. Ben ona düşünsel ve olgusal diye de Almancaların şey var.
Sonlu
ve son. Ruh ve beden.
Paralellik.
Yani kendi kavram kendisinde taşıyan, edimselliğin arkasında evet. Kendi kendisinde taşıyan olanak olarak diyor.
diyor. Bir de o var.
Doğası salt var olan olarak kavranılabilen olarak görülebilir. Doğası tüm anlak ilişkileri ama kendi işlerinde sonsuz geri dönüşleri ve özünlü özdeşlikleri içinde evet. kapsanırlar.
Doğası salt var olan olarak var olan olarak kavranılabilen olarak. Yani Spinoza'nın anlatımı.
Evet.
Evet, o ikincisi. Ötekini bilmiyorum. Bu edimselliğini kendi kendisinde olanak taşıyan olanak. Olanak ve edimsellik. Ama bu şey değil. Yani öz bölümüne ait olanaktan ayrı. Onu belirtiyor herhalde.
Yani uçlar dediği bu diyalektik karşılıklardan söz ediyor.
Burada evet uçlar.
Yani uçlarla anlatmak istediği şey o.
Tabii sanırım. Yani orada senin dediğin yerde hemen o baş tarafı ve anlak o birliği çelişkili olarak gördüğü için reddediyor ve onu anlayamıyor diyor.
Peki buradan şu sonuca, şu soruya geliyorum. Yani burada mesela biraz ileride yalnızca kavramın kendisi özgürdür diyor. Zaten bunu da biz önce çalışmamızda görmüştük. Sadece kavram, yalnızca kavramın kendisi özgürdür. Burada da söylüyor.
Orada
şimdi idealimiz kavram ve realitenin birliği diye almıştık.
Evet.
Kavram ve realitenin birliği diye aldığımız zaman ideayı.
Evet.
Sadece kavram özgürdür dediğimizde realite bacağına veya reale geldiğimizde orada
özgürlük yok.
Yok. Orada determinist bir şey var.
Evet.
Peki
ama realite
determinist bir oluşla yani
kavram.
Işte meyvenin, tohum, ağaç bilmem ne filan gibi o döngüsel gelişim. O determinist bir gelişim. Doğadaki determinizmde.
Evet.
Kavramın özgürlüğünün idea içinde veya idea anlayışı veya kavramın içinde bağdaşması nasıl olabiliyor?
Evet. O ideayı büyük olasılıkla o nedenle ideayı süreç olarak görüyor ya da en azından yaşamı süreç olarak görüyor. Çünkü o bağdaşma yok. Yani
olmazsa daha açıklayıcı olur.
Çünkü
ama
kavram,
biz kavram ve realitenin birliği dediğimiz için bu soruya geldim
şimdi,
ben.
İdea kavram ve realitenin birliği. Ama realite ideaya kavrama yabancıysa senin dediğin durumda determinizm
evet.
ideanın şey kavramın karşısında duran uç
evet.
Şeyse realite
yani,
nesnellik. Evet. Kavrama yabancıysa kavram karşısında kendisini bulmayacak. Dolayısıyla sınırlanacak. Özgür olmayacak. Dolayısıyla kavramın özgürlüğünün gerçekleşmesi, elde edilmesi olması için kavram ucunun karşısında duran nesnenin kendisinin de tam anlamıyla kavrama karşılık düşmesi.
Şimdi burada kavramın özgür oluşu da ortaya çıkıyor. Özgür olmasa bulur karşısında kendisini. Yani karşısındaki nesnenin evet. ona uymaması, kavrama uymaması, kavramın özgür olması anlamına geliyor. Yani kavram özgür olduğu için nesnesi ona uymuyor. Uymayacak durumda.
Evet. Bir ayrılık var.
Özgür
bir
olması var.
Kavramın özgür hiçbir şeyi kendine uydurmuyor. Yani bir şekilde nesnesi şimdi, ona uyar diyemiyorsun.
Eğer kavram uymuyorsa. Eğer kavram özgür
uymuyorsa.
Derken ben senin kafana girmeye çalışayım. Acaba o öyle mi? Onunla nasıl bağlantılı? Eğer kavram özgür derken şunu söylüyor. Kavram her şeyin içine girebilir.
Tamam.
Kavram her şeyde kendisini bulabilir. Dolayısıyla kavramın karşısında ona sınır olabilecek bir yabancı öyle durmuyor. Bir kendinde
tamam.
şey.
Tamam. Ama nesnesinin kavramına uyması.
Ama bu demek değil ki
başka.
Kavram kendisinin karşısında ona yeterli olmayan bir mesela taşlaşmış anlık dediği zaman Schelling o da kavram ama o kavram taşlaşmış kavram. Dolayısıyla kavram onda kendi gerçeğini tam olarak bulmuyor. Yani kendini taşlaşmış olarak buluyor ve bundan mutsuz oluyor ya da şey yani onun için yeterli bir durum değil. O yüzden kavram tine dönmek zorunda. Kendini bulmak için tine döndüğü zaman egolar karşı karşıya geldikleri zaman ego da kavramın ta kendisi. Ego karşısındaki başka egolar kendine karşıt bir biçimleniş bulduğu zaman yine o ego da mutsuz oluyor ya da sınır ve sonluluk durumuna düşüyor.
Tamam işte bu nesnenin kavrama uymaması oluşuyor bu olay.
Evet. Şey. Kavrama uyması.
Benim anlatmak istediğim temel şöyle. Şimdi nesnesine uymayan bir kavram düşünün. Bir tarafta nesne var, bir tarafta kavram var. Yani biz çok yakın da olsa nesne kavram uyumu gene uymuyor. Çünkü kavram özgür. Yani ona evet. şey olmuyor, adapte olmuyor.
Değil.
Kavramın kendisi özgür zaten.
Kendisi özgür.
Devlet kavramıyla kötü bir devlet realitesi. Heh. Bu uygulanabilir mi?
Uygulanamıyor.
Yani burada...
Yani kabul edilebilir belki. kötü de olsa devlet devlettir diye kabul edilebilir. Ama burada kavram gene özgür. Çünkü tam karşılamadı onu.
Yani bu devlet eksikli ve kötü bir devlet.
Kötü bir devlet. Vermiyor.
Pardon bir dakika, şurada ben daha başka türlü anlıyorum. Şimdi bir devlet deyip de devlet kavramından bahsedip kötü bir devletten bahsetmemiz devletin kendini ve bileşenlerini anlatır.
Ben kavramına tam uymayan devletten bahsediyorum. Kötü yönetilen devlet, işte başkanı kötü olan devlet demiyorum.
Sen belirli bir devletten
bahsediyorsun. Evet, bahsediyor. O değil. Ama özgür olduğu için, özgür olduğu için, yani bir şekilde uydurup tamam bu devlette demek mümkün değil. Çünkü en ufak bir eksiklikte dahi kavram kendisini karşılamıyor, nesnesine karşılaşmıyor. Anladın mı sen beni?
Şurada bir anlatım var. Bu ne ölçüde uygulayabiliriz? Us güçlü olduğu denli de kurnazdır. Hile genel olarak dolaylı kılıcı etkinlikten oluşur. Sen bu etkinlik nesneleri
sayfa
209 paragraf. Onun şeyi
ekip. Daha önce gördüm, okumuştuk onu.
Evet. Ama burayla ilgili
209 paragraf mı dedi?
209.
Ek.
Bu ne ki?
Erikselik bölümünde.
Erikselik. Evet. Tamam. O konuyla ilgili. Evet.
Baştan al istersen.
Evet. Us güçlü olduğu denlede kurnazdır. Hile evet. Genel olarak dolaylı kılıcı etkinlikten oluşur. Bu etkinlik nesneleri kendi öz doğalarına uygun olarak birbirleri üzerinde etkilemeye ve birbirlerini tüketmeye bırakır. Ve bu sürece doğrudan karışmazken gene de salt kendi ereklerini yerine getirir. Yani buradaki şimdi devlet örneğini aldığımızda nesnesi olarak, usul nesnesi olarak devleti düşündüğümüzde burada ne demek istiyor? Buraya uygulayabilir
miyim? Usul kurnazlığından bahsediyor ama usul kurnazlığından bahsediyor. Kavramdan değil.
Burada devamını
kavram bahsediyoruz dediği burada.
Devamını okusana onun. Devamını evet, okuyalım. Şey, bu anlamda denebilir ki tanrısal kayra
dünya ve süreçleri karşısında saltık hile olarak davranır. Tanrı insanlara dikel tutkularını ve ilgilerini bağışlamıştır. Ve bunun sonucunda ortaya çıkan şey onun niyetlerinin yerine getirilmesidir ki bunlar onun kullanmakta oldukları amaçladıkları ereklerden bütünüyle başkadırlar.
Yani bu şey
bunu uzun ironi olarak
dramatik ironi diye bir şey var. Evet. Tiyatroda ki oyuncu oynadığı rolün rol olduğunu unutup kendini o şeyle bütünleştiriyor.
Evet.
Yani o kavram onunla bütünleştiriyor.
Oradaki şeyle.
Ve onun gerçekten yani durum bu. Şimdi o durumdaki bir oyuncunun bilinci artık şey bir hile altında ya da yani bir tür şey şey değil. Durumu gerçeğinin bilincinde olmuyor. Bilinci olmayan bir bilinç. Bir yanılsama bilinci. Bir yanlış bilinç.
Yani bu kendi gerçek konumunu bilinci. Süreç olduğu sürece aslında bu yanılsamayı insanlık hep o sürecin süreç olduğunu
yani,
kavramıyor.
Onu söylüyor. Bireyler yani Sezar bunun yine örneği olabilir. Çünkü Sezar kendini onurunu, malını ve yaşamını kurtarmak için Roma üzerine yürüdü. Ve bir de baktı ki şey devlet kucağına düştü.
Şey oldu.
Yani düşmanlarını yenince onlara bağlı olan devlet yapıları Sezar'a kaldı. Ve bu şey Sezar'ın amaçladığı bir şey değildi. Onun niyeti sadece şeydi. Yani bu şeyde taşrada, Galya'da şey yapmış, güçlenmiş, para yağma yapıyorlar sürekli. Yani büyük bir servet kazanmış ve kendi başına bir güç odağı olmuş bir general ve Roma'yı korkutuyor. Cumhuriyeti korkutuyor. Yani diktatör olacak falan şeklinde Brutus ya da hepsi yani Cicero falan şeyler.
İnsan ve toplum
dünya dini kullanıyor şeyi Sezar'ı.
Evet.
Tam olarak bu bunu betimliyor. Yani son satır okuyayım ondan sonra sana şey yaparız.
Hangi para?
Bu anlamda denebilir ki tanrısal kayra dünya ve süreçleri karşısında saltık hile olarak davranır.
Evet.
Us yani bu da tanrısal kayra dediğimiz. Tanrı insanlara tikel tutkularını ve ilgilerini bağışlamıştır. Yani Sezar'ın tutkuları da hiç de önemsiz küçük falan değil. Ve bunun sonucunda ortaya çıkan şey onun niyetlerinin yerine getirilmesidir.
Yani bu dikenleşme ya da belirli bir durumda olma her zaman aslında evrensel olanla, tanrısal olanla bağımlı ya da ruhsal olanla ve onun şeyini yerine getiriyor.
Yani önceden planlanmış bir şeyi bilinçsiz olarak yerine getiriyor.
Önceden planlanmış olan da var.
Yani ona bu verilmiş
gidiyor. Cumhuriyet dağılmaya doğru mu?
Hayrer derken,
buna başlıyor.
Roma Cumhuriyeti dağılmaya doğru gidiyor. Marius bir tarafta güç olmuş, Sezar bir tarafta güç, Senato bir tarafta güç, Pretorlar bir tarafta güç, komutanlar, İspanya'daki komutanlar dağılmaya gidiyor. Yani bunun önceden planlanan gibi görünen şey, o dağılmanın sonunda bir despotizmi ya da imparatorluğu getirmesi, getirecek olması tabiriz. O şey mi bu? Yani Türkiye 70'lerde şeye doğru planlandı sanki. Ama bunu CIA ya da KGB planlamadı. Yani bu toplumun tini planladı ve devletin çözülme, çürüme, bozulma. Yani Türkiye'nin devlet karakteri, devlet deneyimi,
yani?
O toplumun demingenliğini idare edebilecek, yönetebilecek kadar yüksek değildi.
Osmanlı kopuşu,
zorunlu olarak dağıldı orada devlet. Evet, zorunlu olarak dağıldı. Yani meclis çalışmaz oldu, kurumları işlemez oldu, polis ikiye üçe bölündü falan ve sonra da artık şeydi, yani o Sezar'ın hareketi gibi bir hareketti şey, ordunun yaptığı şey. Sonradan gelenler tam planladıkları gibi olmuyor tabii. Yani tabii ki plan yok, tabii ki bir kayra yok. Putin'in kendi süreciydi. Orada bireyler kendi rollerini gerçek sanıyorlar. Yani şu an şu toplumda herkesin bir rolü var. O rol bizim gerçek kendimiz değil. Yani o insan banka memuru, o insan subay, o insan bir başkası, başka bir meslekti. Çiftçi, bakkal, çakkal, her neyse. Yani o roller şey değil.
Markus Aurelius'un...
Onları kendi gerçekleri olarak düşündükleri zaman Rus'un hilesine yenik
düşüyor. İşte orada biraz çatallaşıyor. Yani orada...
Gerçek ego.
Rolden bahsettiğimizde rol demek aslında belli bir senaryo içinde bir şey demek. Ama aynı zamanda irade ve istenç dediğimiz şeyin de buradaki nedenselliği kırabilme gibi, onun üstüne çıkabilme gibi bir şey var.
Şimdi bu ve kendini kaptırmayanlar, irade ve istençleri bunlar çok az bulunuyorlar herhalde.
Yani kaptırmama anlamında.
Evet tamam. Yani onu aşanlar ve onu kavramı görenler oradaki rolü reddediyorlar.
Biraz söyle.
Çünkü kavramından farklı bir şey o. Kavram değil bir görünüş.
Evet. Evet. Yani kendi istençleriyle hakikaten kendisini dönüştürüyor. Aynı zamanda şeyi de dönüştürebiliyor. Çevresine dönüştürüyor. Bu insanlar çok azınlıkta. Diğerleri rollerine kaptırmış şekilde kendine gidiyorlar.
Tamam, kendini rolüne kaptırdığın zaman o şey...
Kaptırmayan insanlar da var işte. Onlar kaptırmıyorlar.
Evet, onlar şey işte... Aslında benzemiyor. Marx'ın tek boyutlu insan dediği şey de o. Yani karşıtlığı, çelişkiyi falan görmedikleri için var olan rutini sürdürüyorlar. Ve onlar dünyayı değiştirmez, ilerletmez, tini geliştirmez. Özgürlük yok orada.
Evet, yok.
O şey, alışkanlık ve alışkanlık.
Onlara bir örnek sanatçılar olabilir. Yani,
gerçek sanatçılar.
Gerçek sanatçılar.
Ne olabilir? Ha şeylere, özgürlük, evet, özgür olan.
Evet, evet, evet. Tamam.
Onlar biraz deli manyak oluyorlar yani.
Deli manyak.
Tamam, ama politikacılar da.
İyi bir komutan, iyi bir politikacı.
Tabii.
Her şey var bu. Evet. İyi bir yazar. Evet. Yani hepsi şimdi...
Yani toplumun politik şey olarak büyümesi, politik durumunu reddetmesi demek. Ya da politik bilincini reddetmesi demek. Dolayısıyla o gelişim her zaman gerekli olan bir şey ve oluyor da. Yani bugün şimdi şeyler, olanlar herkesin canını sıkıyor.
Evet.
Ama orada şey var.
Yani
var olan durum değil. Bir reddedişim.
Tabii.
Olumsuzlama var ve o eski bilinç artık bir daha geri gelmeyecek bir şekilde değişime uğruyor. Yani insanlar hukuku öğreniyorlar. Yani o sadece sanatçılara da sınırlı değil.
Sanatçı demedim yani öyle
olabilir.
Yani bir sanatçı gelmiş sürekli olarak aynı şeyi yapıyorsa, aynı notayı çalıyorsa.
Tabii ki. Tabii ki.
Şimdi sorun başlangıçta sorduğumuz soruya dönüyor.
Gerçekten.
O kavram ve realitenin birliği İdeadır açıklamasından sonra realitede örneğin doğanın realitesinde doğa yasaları geçerli ve determinizm var.
Evet.
Burada kavramla realitenin birliğinin nasıl
tin alanına doğru,
yani kavramın doğa yasalarını kavramakta o zaman sadece kavramın doğa yasalarına uyumundan söz edebiliriz. Yani ona tabi olmasından söz edebiliriz.
Aynısı.
Başka bir şey söyleyebilir miyiz? Yani yoksa kavramın orada özgürlüğünden söz edebilir miyiz doğa yasalarıyla ilgili olarak? Tamamen deterministik bir şey. Şey doğa yasalarına göre doğadaki yaşanan olaylar ve döngüsellik taşıyor.
Evet.
O zaman kavramın buna uymasından söz edebiliriz.
Yani kavram doğa...
Erdoğan'ın söylediği de ben biraz o şekilde...
Taşlaşmak dediğim bir yani
o şekilde anladım. Yani, yoksa orada ideaya varış nasıl olabilir ki ancak?
Onlar yasa kavram.
Kavram özgürlüğü için ancak doğa yasasına uyarak tabi olarak...
Zorunluluk alanı. Ne gelmiş şey diyor. Doğa, ulaşabilir. Doğa, yani. Doğa zorunluluk alanıdır. Tin özgürlük alanı.
Evet.
Bu
evet.
Uyuyor mu senin şeyine? Çözümlemene. Yani doğa zorunluluk var. Hayır. Özgürlük yok.
Evet. Yok.
Ama, evet. Ama eğer bir kavram yani doğadaki süreçler kendi kavramsal belirlenimlerini izliyorlarsa, zorunluysa o anlamda, o zaman onlara özgür de denebilir. Ama doğada, özdeksel alanda özgürlüğün öznesi olabilecek bir istenç ya da bir ego yok.
Yani başka türlü
yani, düşünebiliriz. Taşın düşmesi... Lerbiz'in öyle bir şeyi var. Bir taş düşerken bilinç kazanacak olsa
orada işte ideaya ulaşabilmek.
Evet. Özgür olduğunu söyler.
Tamam o.
Ha yani ona tamam, ideaya ulaşabilmenin yöntemi ancak kavramın özgürlüğü içinde doğa yasasına uyumun ile sağlanabilecek bir şey yani.
Evet, o uyum da bozulmuyor. Doğada öyle bir
yani kavram özgür olduğu için ideanın yasasına uyarak doğanın yasasına uyum sağlayarak özgür olması nedeniyle uyum sağlayarak orada ideaya ulaşılabilir ancak.
Evet. Ayrıca da kavram...
Başka bir açıklaması olabilir mi?
yani onu şu an tam... bir de şey var, kavramın peki doğadaki gelişmesi, yani doğanın belli bir aşamasında durmayıp daha ileri biçimlere, daha yüksek biçimlere doğru gitmesi. Yani inorganik doğada kalmıyor doğanın gelişimi. Ve organik doğaya geçiyor. Yani bir süre sonra amino asitler çıkıyor falan ve organik doğa...
Öyle ya, inorganik doğa yiyeceği
yani olmaz da, o da olmaz da bir anlamda şey. Yani kavramın dinamiği, kavramın özgürlüğü demek öyle bir şey kullanmıyor yani. Yani Leibniz'in şeyi taş düşerken bilinç kazansaydı özgür olduğunu söylerdi falan. Yani o şey masal çünkü... Doğayla ilgili bir kavram değil özgürlük. Ama kavram özgürlüğü derken kavram karşısında
yani kavram doğa yasasını olur. Kavram doğa yasasını açıklarken kavramın özgürlüğü ancak doğa yasasına uyarak bir ideal durumuna ulaşabilir.
Özdek mi demek istiyorsun?
Yani,
özdeğin
yani, evet,
doğa yasasına
yani,
uyan
doğa yasasında özdeksen
kavramın kendisi.
Tabii, evet.
Yani şey
doğa demek, yasasının kavramı mı?
Doğada doğa kavram kendindedir henüz demek yanlış mı?
Doğada kavram belli bir gelişme basamağında duruyor. Yani doğanın çünkü süreçleri yani bir gezegen sistemi oluşmuşsa ya da bir bitki dünyası çıkmışsa falan bunlar hep değişik aşamalar.
Çünkü gerçekten yaşamı ve canlılığı ya da tini içermeyen bir kavram şey doğa gerçekten yani şey
eksik. İnorganik doğa eksik. Yani hoşunuza gitmiyor işte o şu anki yıldızda bulunan gezegen şey yoksul görünüyor. Yani en fazlasında metan var. Herhalde daha yüksek bir kimyasal bileşim yok o şeyde, o durumda.
İşte ben diyeyim şu
metan, karbon, hidrojen
bileşimlerin asidi yani. Olması da karanlık tabii.
Estetik açısından da öyle. Yani doğa bir yani sonsuz güzellikler, şeyler çeşitlilik sunuyor ama insan onunla yetinmiyor. Bir resim olarak veya bir ses olarak onu alıp
doğanın göre evet, doğanın güzelliği yine sınırlı güzellik. Doğal güzellik ama kavramına uygun değil.
Kendisinden de katıyor o zaman.
Kendisi. İşte onu diyorum. Esas olarak yetinmiyor. O zaman kendinden bunu yeni de üretiyor.
26 Şubat 2009.